Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir donanım incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer test masamıza konuk olan ürün Asus'un Prime Z370A anakartı. Lafuz atmadan incelememize geçelim.
Prime serisi Z370A, abi serisi diyebileceğim ROG serisi Z370E Gaming ile benzer çizgiler taşıyıp Wi-Fi'yi olup olmaması, ses yongası nitelikleri, kasanın ön paneli için USB 3.1 ikinci jenerasyon USB konektörü, RGB aydınlatmaları ve birkaç ekstra özellik anlamında geriden takip eden ama daha uygun fiyatlı bir çözüm olarak karşımızda. Siyah temalı, mavi çizgilerle süslenmiş, temel özelliklerin vurgulandığı kutusundan anakartın kendisi, giriş çıkış plakası, 3 SATA kablosu, M.2 vidaları, fan standı, yüksek bant genişliği destekli SLI köprüsü, Q konektörü ve alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. Anakart 3 yıl garantili. ATX form faktöründeki anakart 30.5 cm boyunda ve 24.4 cm eninde. Siyah PCB'si üzerine soğutucular ve giriş çıkışların üzerindeki kapakla uyumlu tematik şeritler işlenmiş. Giriş çıkışların üzerindeki kapak ki plastiğe göre gayet diri ve metal güney köprüsü spor araç misali şekillendirilmiş. Yakışıklı görünüyorlar. Pencereli, beyaz temalı bir kasanız varsa gider hani. Alüminyum MOSFET soğutucuları 2.8 cm boyunda. Geriye doğru yönlendirildikleri için hava soğutucu veya sıvı soğutma kafalarıyla çatışacak bir potansiyel göremedim. Öyle çok cüsseli değiller ama ısı dağıtım yüzeyleri mümkün olduğunca geniş tutulmaya çalışılmış. Bir yandan da kaslı bir görünüm yakalanmış. Görünüm deyince son birkaç senedir acil biletler şart oldu adeta. Prime Z370A'nın sağında 8 RGB LED'den oluşan bir aydınlatma var. Gayet canlılar, kasada kolaylıkla varlık gösterebiliyorlar ve çeşitli efektler atayabiliyorsunuz. Bir tane LED şerit çıkışı da var. Bu çıkışa 2 metre 2 ampere kadar 50-50 RGB LED şerit takabiliyorsunuz. Aura Sync ile anakartınız, şerit LED, ekran kartınız, çevre ekipmanlarınız, kısacası uyumlu tüm ekipmanlarınız eşlenik çalışabiliyor. Giriş çıkışlarda biri tip C ve biri tip A formunda 10 gigabit bölü saniye ve 3 amper destekli 2 ikinci jenerasyon USB 3.1 portu ardından bir oyuncunun elini bile sürmeyeceği görüntü giriş çıkışları var. DVI 1920x1200, HDMI 1.4b, 2K 60 Hz ve DisplayPort 1.2D 4K 60 Hz destekli. Devamında 2 USB 2.0 ve 2 birinci jenerasyon USB 3.1 portunu da görüyoruz. Anakarttan ihtiyaca göre 4 birinci jenerasyon USB 3.1 ve 4 USB 2.0 portu daha alabileceğinizi de belirtmiş olalım. Zira kendi anakartımda 8 tip A portunun 8'ini de kullanan biri olarak Prime Z370A bana yetmedi. RJ45 portuna Intel i219 ve Gigabit destekli Yonga güç vermiş. Killer çözümlerine kıyasla işlemci yükleri daha düşük. Yazılım üzerinden de istediğiniz uygulamanın veri paketlerini önceliğe alıp mesela oyunların gecikme sürelerini düşürebiliyorsunuz. Ama burada önemli rolü ham bağlantı kaliteniz ve hızınız belirliyor. Asus Langart ile ani voltaj artışlarını ve elektrik kaçaklarına karşı korumalı bir port bu. Gerek var mı böyle bir şeye diye demeyin. Ülkemizde bu tür olumsuz durumlardan Ethernet yongası ve anakart kaybeden takipçilerimiz olduğunu da biliyorum. Ses çıkışlarında 8 kanal desteği ile temelini Realtek S1220A'dan alan Asus'un Crystal Sound adlı 32 bit 192 kHz destekli bir kodeyi var. Empedans algılayıcısı, Japon üretimi Nichicon kapasitörler, sinyal kalitesi için aynı PCB katmanlarında sağ-sol kanal ayrımı, bunlar segmentinde görmeye alışık olduğumuz şeyler. Oynatmada 120 dB ve kaydetmede 113 dB sinyal gürültü oranına sahip Yonga. Taktığım orta üst seviye, kafa üstü oyuncu ve üst segmente yakın kulak içi kulaklıklarla istediğim düzeyde ses şiddeti ve detay performansını aldım. Oyunlar için de çevresel ses başarımı da olması gerektiği gibi. Intel'in 8. nesil işlemcilerini destekleyen, evet bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 65-95 watt ve 4 ile 6 çekirdek topu topu 6 kafilek işlemcisi var. LGA 1151 versiyon 2 soketini görüyoruz. DigiPlus dijital kontrolcünün emrindeki 8 artı 2 şeklinde 8'i işlemci, ikisi entegre GPU için 10 fazla güçlendirilmiş. Japon üretimi siyah katı kapasitörlerle desteklenmiş. Sağda da 4 tane, toplam 64 GB ve 4000 MHz'e kadar destekli DDR4 RAM slotu var. Çift kanal ve XMP destekliler. İşlemci dedik, bellek dedik, UEFI BIOS'a girip hız ışırtma yeteneklerini de sınayalım. Testlerimizde 6 çekirdek 12 izlekli 95 Watt TDP'li i7-8700K'yı kullandık. Normalde tüm çekirdekler için 4.3 GHz'de çalışan işlemcinin çarpanını 51'e kilitleyip 5.1 GHz'e 1.42 volt ile hız ışırttık. DigiPlus VRM ayarlarından da stability'yi yakalamak için birkaç ayar yaptık. Cinebench skoru 1200 sularından %31-%32 artışla beraber 1674 puana çıktı. Lakin işlemciyi Corsair'in 280 mm'lik H115EC ile tam devirde çalıştırmamasına rağmen pek kontrol altına alabildiğimiz söylenemez. Anakart görevini yapmasına yapıyor ama sol taraftaki MOSFET soğutucusu ciddi ısınıyor. Benden şanslı çıkıp elinize daha düşük voltajla benzer hızları görebilen bir işlemci denk gelse bile 1.38 voltun üzerine çıkmadan günlük 4.6-4.8 GHz sularında gezmekte fayda var. Kısacası işlemcinin performansı yerinde ama düşük işçilik yüzünden kontrol altına almak zor. Giriş çıkışlara geri dönelim. İkisi ağır kartlara yönelik olarak metal gövdeli, biri standart olmak üzere 3 PCI Express 3.0 X16 slotu var. İlk ikisi tek kartta X16, SLI ve 3 yolu crossfire yaptığınız vakit 8-8 şeklinde çalışıyorlar. En alttaki X4 ile sınırlandırılıyor. 4 PCI Express 3.0 X1 slotunu da unutmayalım. Biri görünürde, diğeri gizli 2242'den 2280'e kadar destekli M2 slotları. PCI Express 3.0 X4 standardı itibarıyla teorik olarak 32 gigabit bölü saniyeye kadar destek veriyorlar. Gizli olanı güney köprüsünün altında. Kalınca bir metal parçayla pasif olarak soğutuluyor. İsterseniz ekstra temin edebileceğiniz küçük bir fanı sabitleme braketiyle takıp bir üst seviyeye çıkarabiliyorsunuz soğutmayı. Bu pasif soğutmada normalde 100 dereceyi bile gören, yanlış duymadınız, evet 100 derece, performans odaklı M2 sistemi 64 dereceye kadar düşürdü. Isıya bağlı hız düşüşünün önüne geçmiş oldu. SSD'nin soğutulması genel performansı için gerçekten önemli. Gelecek M2 SSD'ler etrafında şekillenecek ama SATA arayüzlü depolama aygıtları da günümüz hayatımızın bir parçası. 6 tane 6 gigabit bölü saniye SATA portu sağa bakar şekilde konumlandırılmış. Şimdi anakart alırken çok dikkat etmediğimiz ama önemli olabilecek detaylara gelelim. Bir tanesi sıvı soğutma pompalarına özel olarak güçlendirilmiş olmak üzere 5 tane 4000 fan çıkışı var. Hatta ek bir kartla 3 fan çıkışı daha alınabiliyor. Fanlara da UEFI BIOS üzerinden sıcaklığa göre devir ayarı yapabiliyorsunuz. İşlemci mesela 40 derecedeyken sussunlar, 70 derecedeyken uçsunlar gibi gibi. Uzay kurulumlarda sistem açıp kapayabileceğiniz ve bellekleri test eden MemoK butonu gerçekten iş görüyor. CPU, GPU, RAM ve boot aygıtlarının durumunu gösteren LED'ler de debug ekranı kadar değil ama sorun olduğunda çözümü gayet kolaylaştırıyorlar. Asus Prime Z370A. Siyah beyaz kurulumların tabiri caizse hastası olan benim gibi biri için görünümü iyi, aydınlatmaları hoş ve pencereli kasaya gider diyebileceğim bir anakart olmuş. Performans anlamında iyi bir işlemcide geldiyse potansiyelini ortaya çıkarabilecek nitelikte Prime Z370A. Ama USB portlarının sayısı ve standardı benim için kesinlikle yetersiz. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla Asus Prime Z370A'nın fiyatı 900 bin lira arasında değişiyor. Fiyat segmentindeki rakiplerinden biri benzer faz kurulumuyla gelip daha fazla yüksek hızlı USB tip A portuna sahip MSI Z370 SLI Plus. Bir diğeri de yine USB giriş çıkışlarında daha çeşitli, Wi-Fi destekli, LED aydınlatma kurulumu zengin ama faz kurulumu birkaç adım geride Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming 5. Asus fiyatı segmentinde sıyrılan bir faz kurulumuyla hız ışırtma kabiliyetlerine oynamış. USB çıkışı sayısı ihtiyacınızı görüyorsa fiyat segmentinde performansıyla ve görünümüyle sağlam bir seçim.
Böylelikle Asus'un Prime Z370A anakartını incelemiş olduk arkadaşlar. ürün ve inceleme hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.